Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insana lefî husr. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insana lefî husr. Vel asr innel insana lefî husr.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet, bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Şaban 1404 Hicri Kameri, 13 Cemadiyevvel 1447 Miladi 4 Kasım 2025 Salı. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve tek yorumun ardından sırasıyla Fırtınaya Dönüşen Adam podcast'te İslam'ı tanıyalım, dünyada su krizi endişeler ve umutlar ve kalıcı ıtır isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Onun Şaban yürüyüşü Tahran ve İran genelinde gerçekleştirildi. Nasırzade, İran'a uzanan her mütecaviz eli geçmişten daha kararlı bir şekilde keseriz. İran Büyükelçisi, Tahran-Bakü ilişkileri olumlu şekilde gelişiyor. İsrail'in orduya ait hayati bilgilerin açığa çıkmasından duyduğu korku. Hamas, İsrail'in yerleşim projesi İbrahim Camii çevresinde kontrol sağlama amacıyla başlatıldı. Maarif, İsrail'in itibarı dibe vurdu. Nijerya, Amerika'nın varlığına ihtiyacımız yok. Kanada Başbakanı, Amerika'ya bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Şimdi haberler. Tahran'da ve ülkeye geleninde İran halkının yoğun katılımı ile emperyalizmle mücadele Ulusal Günü dolayısıyla tören ve yürüyüşler düzenlendi. Parsü'den haberine göre Yevmullah, 13 Şaban olarak bilinen bugün Amerika'nın küresel suçlarına karşı tepki ve lanet ifadesi olarak kutlandı. Bu halk hareketi ve anti-emperyalist yürüyüş ülkeye geleninde 900'den fazla şehirde gerçekleşti. Başkent Tahran dahil olmak üzere gençler, öğrenciler, din adamları ve halkın çeşitli kesimleri Amerika ve İsrail'in işlediği suçları kınadı. Bu yıl 13 Şaban Hazreti Fatıma Zehra'nın şehadeti dönümüne denk geldiği için törenler Fatimi bir atmosfer taşıdı. Yas tutanlar İran bayrakları ile birlikte Amerika'ya ölüm ve İsrail'e ölüm sloganları attılar. Devlet ve ordu yetkilileri 12 günlük mukaddes savunma şehitlerinden aileleri dahil şehit aileleri bu artık küresel bir kimlik kazanmış olan ulusal törende hazır bulundu. Tahran'daki yürüyüş Filistin meydanından eski Amerikan casusluk yuvasına doğru gerçekleştirildi. Programda konuşmalar, mersiyeler, bidiri hukukunması ve emperyalizmin suçlarını tanıtan sergiler yer aldı. 13 Şaban yürüyüşünde İran'a ait füze ve santrifüjlerin sergilendi. Törenin yan etkinlikleri kapsamında İran yapımı füze ve santrifüjlerin sembolik modelleri sergilendi. Amerika ve İsrail bayraklarının yakıldı. Katılımcılar Amerika'nın İran halkına karşı onlarca yıllık suçlarına ve İsrail'in bölgedeki eylemlerine protesto etmek amacıyla bu iki ülkenin bayraklarını yaktılar. Trump ve Netanyahu'ya sembolik yargılama habere göre bugünkü Yevmullah töreni çerçevesinde Donald Trump ve Benjamin Netanyahu'nun sembolik mahkemesi kuruldu ve katılımcılar bu iki liderin suçlarını yargıladı. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Destek Bakanı 13 Şaban yıl dönümü münasebetiyle Salı günü yayınladığı mesajda şu vurguyu yaptı. Hiç şüphesiz bu kadim toprakların ilim ve izzet yolunda destan yazan yiğitlerin yurdunda kararlı adımlarımızı geçmişten daha sağlam atıyor ve İran'a uzanan her mütecaviz eli geçmişten daha güçlü bir şekilde kesiyoruz. Tu General Pilot Asir Aziz Nasirzade mesajında şunları kaydetti. Aziz İran'ın şanlı tarihi, cesaret, yiğitlik ve kalıcı kahramanlıklarla doludur. Bu tarih, devrimin köklü ağacının güçlenmesinde rol oynamış ve devrimin onur ve kudret dolu sicrine altın bir sayfa olarak işlenmiştir. Savunma Bakanı 13 Haban'ın Amerikan casusu yuvasının ele geçirilmesinin yıldırımı olduğunu hatırlatırken, bugünü İlahi ve anti-emperyalist idealler uğruna fedakarlık ve kahramanlık gösteren bilinçli gençlerin sembolü olarak nitredi. Nasırzade şöyle devam etti. İslam ve devrim düşmanları 8 yıllık savaş ve 12 günlük kutsal savma gibi kritik dönemlerde İslam'ın sisteme zarar vermeyi çalışmışlardır. Ancak İran halkı bilge ve basireti duruşu ile Aşura Mektebi'nin öğrencileri olarak rehber İmam Hamene'nin akıllıca liderliği sayesinde her zaman sahnede olmuş, düşmanı hayal kırıklığına uğratmış ve direnişin kudretiyle onu mağlup ederek İran'ın izzetini tüm dünyaya göstermiştir. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sarıgün'ü yaptığı açıklamada Tahran ile Bakü arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğunu belirtti. Büyükelçi, Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'ndaki zaferi ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasının bölge genelinde yeni fırsatlar yarattığını vurguladı. Mustafa Demirçilu, bu yeni dönemin sunduğu imkanlardan etkin şekilde yararlanması gerektiğini ifade ederken iki halkın birbirine daha da yakınlaştırması ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirmesi gerektiğini vurguladı. Büyükelçi ayrıca Nahçıvan'ın bu süreçte özel bir rol oynadığını vurgularken bu fırsatların değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Demirçioğlu, Nahçıvan'a yaptığı ziyarette Azerbaycan ve İran Cumhurbaşkanları arasındaki dostane ilişkileri işaret etti ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın son birkaç ayda iki kez Azerbaycan'a gittiğini hatırlattı. İlk olarak Bakü'ye, ikinci kez ise Handeki'ye. İstanbul, İran Büyükelçisi barış ve güvenle geniş fırsatlar yaratır diyerek bu yeni durumdan tüm bölgenin fayda sağlayacağını sözlerine ekledi. Siyonist Rejim Ordusu'nun askeri savcısının Filistinli esirlere yönelik işkence görüntülerini sızdırması ve cep telefonunun kaybolduğunu bildirmesinin ardından İsrail güvenlik güçleri söz konusu telefonu bulmak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Bahse geçen telefonun rejim ordusuna ait hayati ve önemli bilgiler içerdiğini bildiriyor. İbranice yayınlanan Yediot Aharonot gazetesi askeri savcı Yifat Tomer, Yeruşalim'in Sade Teman hapishanesindeki Filistinli esirlere yönelik işkence görüntülerini sızdırması ve cep telefonunun kaybolduğunu açıklaması ile eş zamanlı olarak güvenlik güçlerinden arama çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı. Siyonist güvenlik yetkileri son olarak İsrail'e dalgıçlardan söz konusu telefonu Herzliya sahilindeki denizli aramalarını istedi. Savcının telefonunun Filistin esirlere yönelik işkencenin ifşasına dair hayati bilgiler içerdiği belirtiliyor. Ayrıca rejim yetkilileri henüz tutuklanmamış diğer şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi açısından bu telefonun bulunmasının çok önemli olduğunu ifade ediyor. Ancak İsrail ordusu ve İş Güvenlik Teşkilatı Şabak konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Hamas hareketi Salı günü yaptığı açıklamada Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Siyonist rejim başlattığı yeni yerleşim projesine karşı uyarıda bulundu ve bu projenin amacının İbrahim Camii çevresinde kontrol sağlamak olduğunu belirtti. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Mahmud Mardavi, Siyonist rejimin Hazreti İbrahim Camii'ne yönelik yeni komplosu hakkında şunları söyledi. İşgalcilerin Elhali Belediyesi'ne ait olan ve şehrin kalbinde yer alan eski çarşı arazisinde yeni bir yerleşim projesi başlatması işgalcilerin suç dosyasına eklenen yeni bir suçtur. Bu adım Elhali şehrine Yahudileştirme kimliğini silme ve bu şehri boğma yönündeki sürekli çabalarının bir parçasıdır. Mardabi şöyle devam etti. Bu proje Elhali'nin eski kesiminden Filistinlerin varlığını sistematik biçimde yok etme ve İbrahim Camii çevresindeki İsrail kontrolünü de güçlendirme politikasının bir parçasıdır. Nihai hedef bu bölge tamamen Yahudi dini bir mekana dönüştürmektir. Hamas yetkilisi şu ifadeleri kullandı. Bu yerleşim ve Yahudileştirme projelerinin tehlikesine karşı uyarıda bulunuyoruz. El Halil ve Batı Şeria'daki tüm topraklar işgalcilerin gerçeği yok etmek ve durumu değiştirme çabalarına rağmen tamamen Filistin'e kalacak ve Filistinlere ait olmaya devam edecektir. İsrail Tur Operatörleri Derneği Başkanı Yusuf Atal İsrail'e gelen turist sayısındaki çöküşün de ardından savaş öncesi seviyelere geri dönmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtti. Fetal, İsrail'in dış turizm sektöründe yaşanan çöküşün ülke ekonomisinin hayati sütunlarından birini tehdit ettiğini vurguladı. Gazze Güvenlik Savaşı'nın başlamasından bu yana yabancı turist sayısındaki düşüşün yaklaşık 25 milyar şekel zarara yol açtığını ifade etti. Maarif gazetesine göre Fatal, dış turizmin İsrail'in gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %3'ünü oluşturduğu ve yaklaşık 80 bin kişi istihdam sağladı, yani iş gücünün %15'ini kapsadığını açıkladı. Fatal'a göre İsrail hükümetinin en büyük sınavı da turistlerin güvenini yeniden kazanmak ve onları savaş öncesi seviyelere döndürmektir. Savaş öncesi yıllık yaklaşık 4,5 milyon turist ağırlayan İsrail, 2024 yılında 1 milyon ziyaretçiyi bile geçmedi. Bu da %75'ten fazla bir düşüş anlamına geliyor. Bu keskin düşüşün nedeni olarak Gazze Savaşı sonra İsrail'in dünya kamuoyundaki olumsuz imajı da gösteriliyor. Fatal sosyal ve ekonomik faktörlerin de turistlerin İsrail'e tercih listesinden çıkarmasının neden olduğunu belirtti. Nijerya hükümeti Washington'un tek taraflı askeri müdahalesini reddederek ülkesinde yabancı göçlerin varlığını istemediğini açıkladı. Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu'nun özel danışmanı Daniel Bwala, Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrıda bulunarak ve Nijerya'nın egemenliğine saygı gösterilmesini ve ülkenin askeri müdahale ile tehdit edilmemesini istedi. Bwala, Amerikan askerlerinin Nijerya topraklarında bulunmasına ihtiyacımız yok, onlar bizim toprak bütünlüğümüze saygı duymalıdır, dedi. Amerikan Başkanı Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Nijerya'yı özel endişe duyulan ülke olarak nitelendirmiş ve Hristiyanları korumak amacıyla olası saldırılar konusunda uyarıda bulunmuştur. Kanada Başbakanı Sarı günü yaptığı açıklamada Washington'un ticaret tarifelerinden kaynaklanan baskıyla mücadele ve Amerika'ya olan ekonomik bağımlılığı azaltma amacı ile ilk bütçesini sunduğunu duyurdu. Başbakan Mark Carney, bu bütçenin Amerikan ticaret tarifelerinin baskısı altındaki ekonomiye bir yanıt niteliği taşıdığını da belirtti. Carney, bu yıl siyasete girmeden evvel Kanada ve İngiltere Merkez Bankalarının başkanlığını yürütmüş ve kendisini Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington'la yaşanan benzeri görülmemiş kriz ve karmaşa ortamında Kanada'yı yönetmek için ideal bir lider olarak tanımlamıştı. Trump'ın uyguladığı tariflerin Kanada'da ciddi zarar verdi, özellikle otomotiv, alüminyum ve çelik gibi kilit sektörlerde işsizlik artışına ve işletmelerin baskı altına girmesine yol açtığı bildiriliyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. İlk yorumumuz, New York Belediye Başkanlığı yarışı yerel bir mücadele mi yoksa Amerika'daki ulusal ayrışmaların yansıması mı başlığını taşıyor? Kasım 2025'te gerçekleşecek New York Belediye Başkanlığı seçimleri yaklaşırken son görüştü Zohran Mamdani, merkezci Andrew Cuomo ve muhafazakar Cortez Silva arasındaki rekabet Amerika'nın en büyük kentinde yeni nesil idareci siyasetiyle geleneksel güç odakları arasında ideolojik bir mücadeleye dönüşmüş durumdadır. New York 8,5 milyondan fazla nüfusuyla Amerika'nın ekonomi, kültür ve göç merkezi olarak her 4 yılda bir belediye başkanını seçerek siyasi yönelimlerine yeniden tanımlar. Bu seçim sadece yerel bir olay değil, aynı zamanda Amerika'daki derin siyasi bölünmelerin ve ulusal gerilimlerin bir yansıması olarak görülüyor. Bu ilki seçim, 735 binden fazla seçmenin erken oy kullanması ile başkanlık dışı yıllarda rekor katılma sahne oldu. Demokratların 6'ya 1 oranındaki sayısal üstünlüğüne rağmen Mamdani, Cuomo ve Silva arasındaki üçlü yarış genç idarecilik ile geleneksel muhafazakarlık arasındaki çatışmanın simgesi haline geldi. Seçim süreci Haziran 2025'te başladı. 34 yaşındaki New York Eyalet Meclisi üyesi ve Amerikan Demokratik Sosyalistleri üyesi Zohran Mamdani Demokrat Parti ön seçimlerinde %56,4 oyla Andrew Cuomo'nun mağlup etti. Kampala'da doğup 7 yaşında New York'a göç eden Mamdani göçmen ve soğucu yeni nesil siyasetçilerin sembolü olarak görülüyor. Asgari ücretin saatte $30 çıkarması, toplu taşımanın ücretsiz olması, şirket vergilerinin artırılması ve Filistin'e açık destek gibi politikaları ile gençlere, göçmenlere ve işçi sınıfını kendine çekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Kamptaki değişimler ve fikir çatışmaları arasında genç Yahya yavaş yavaş yeni gerçeklerle yüzleşir. Ailesinin, toplumunun ve geleceğinin yolunu değiştirecek gerçekler. Tarihin arka sokaklarında bazen uykusuz gecelerin yaraları ve fısıltılarıyla isimlerini zamanın taşlarına kazıyan yüzler belirir. Yahya Sinvar bir isim değil, yaşayan bir efsanedir. Hayatını mücadele ve direnişle ören, yenilgilerin küllerinden doğan ve kuşatmaların ateşinde çelik olan bir adamdır. Filistin'in havasını barut ve gözyaşı kokusunun doldurduğu gençlik günlerinden, kavrulmuş topraklardaki ayak izleri başka bir hikaye yazdı. Dünya Gazze'yi demir parmaklıklarıyla boğduğunda, gelecek nesillere yer altında nefes almayı öğretti. Sinvar sadece bir komutan değildi. Umutsuzluktan doğan bir cesaretin sembolüdür. Hayatı maceralarla doluydu. İsrail hapishanelerinden karmaşık askeri planlara, ölümle boğuştuğu günlerden tarihin ayak izlinin sessizliğinde nefes aldığı geceleri. Yahya'nın hikayesi Filistin ile sınırlı değil. En karanlık anlarda içindeki küçük direniş ateşini tutunan herkese aittir. Bu podcast Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Dikenler ve Karanfiller adlı kitabından uyarlanmıştır. Yahya Sinvar, Dikenler ve Karanfilleri 2004 yılında bir İsrail hapishanesindeyken yazmıştır. Fırtınaya dönüşen adam, yazarla aynı adı taşıyan ve hikayesi direnişin ve fırtınaların ortasında yaşamanın bir yansıması olan Yahya adındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Önceki bölümde Yahya'nın kuzeninin kocasının hapisten dönüşünden El Halil'deki İslamcı hareketlerin yükselişine kadar etrafındaki derin toplumsal ve politik gelişmeleri yakından takip eden bir genç olduğunu söylemiştik. Kamptaki atmosfer değişmiş, hayat zorlaşmış ancak zafer için umut var. Ailevi ve siyasi anlaşmazlıkların ortasında Yahya, direnişi, dini ve kimliğini daha iyi anlamaya çalışıyor. Şeriat fakültesinde Müslüman kardeşlerin bazı önemli isimleri bulunuyor. Abdurrahman ve arkadaşı Cemal bu kişilerden bazılarıyla kamusal faaliyetlerde tanışıyor ve yavaş yavaş misyonerlik ve entelektüel faaliyetlere giriyor. Abdurrahman, Mirasın Dirilişi grubuna üye oluyor ve büyük bir çabayla üniversite seçimlerinde İslam hareketinin temsilcilerinden biri haline geliyor. Bu grup dini geziler, kültürel programlar ve hatta bir tiyatro oyunu düzenliyor. Dünya ve Zalim adlı oyunu oynamalarını planlıyor. Din öğrencileri bir televizyon yönetmeninin yardımıyla prova yapıyor ve oyunu sahneliyor. Başarılı performans üniversite profesörlerini hayrete düşürüyor. Bilet satışlarından elde edilen 5000 dinarlık gelirin bir kısmı Afgan mültecilere bağışlanıyor. Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesiyle ilgili haberler artık camilerin ve konferansların her köşesinden duyuluyor. Öğrenciler, özellikle de ihvanda aktif olanlar, İslam devrimi ve cihattan bahsediyor. Fakat Filistin halkını en çok endişelendiren uzaktaki Afganistan değil, yakınlarında Batı Şeria'da yaşanan olaylar. İsrail yerleşim yeri inşası hız kazandı. Nereye baksanız topraklara el konuluyor, vinç çalışıyor, duvar örülüyor. Yeni gelen Yahudiler daha önce tarım arazisi olan topraklara yerleşiyor. Bu olaylar karşılıksız kalmıyor. Ulusal Rehberlik Komitesi yerleşim yeri inşasına karşı gösteriler ve propaganda faaliyetleri düzenliyor. Bazı kamplar çatışmaların kalıcı bir parçası haline geliyor. Bu arada bombalamalar da meydana geliyor. Bir grup aşırılıkçı yerleşimci İsrail güvenlik güçlerinin yardımıyla suikastlar düzenliyor. Arabalara ve garajlara bombalar yerleştiriliyor. Teker teker patlatılıyor ve bazı insanlar yaralanıyor. Ancak Filistinlilerin silahlı operasyonları önemli ölçüde azaldı. Artık faaliyetlerin çoğu siyasi ve öğrenci odaklı. Yahya'nın kardeşi Muhammed'in eğitim gördüğü Birzeit Üniversitesi artık ulusal faaliyetlerin ana üslerinden biri haline geldi. Muhammed Birzeit Üniversitesi Fen Fakültesine kabul edildikten sonra Ramullah'a taşınır ve kampın ve Gazze şeridinin muhafazakar ve kapalı atmosferinden tamamen farklı bir dünyaya adım atar. Ramullah, Batı Şeria'da bir şehirdir. Filistin yönetiminin merkezidir. Batı toplumları gibi Birzeit Üniversitesi de dışa açıktır. Muhammed'in bu yeni hayata uyum sağlaması çok zordur. Çünkü Gazze şeridinde ve El-Şati kampında kendisi gibi birini bulamaz. Aradığı yetiştirme tarzı ve yaşam tarzı, uymak istediği dini kurallarla birlikte böyle bir yerde yaşamasını neredeyse imkansız kılar. Ancak bu zorluklar El-Şati kampında büyüyen ve Gazze şeridindeki silahlı direnişin ortasında yaşayan biri için ileride yaşanacak olaylarla karşılaştığında basit görünüyor. Evdeki 6 kişiden dindar olan tek kişi odur. Diğerleri ise karşıt entelektüel yaklaşımlara sahiptir. İçlerinden biri Marksisttir ve bunu açıkça beyan etmektedir. Bu hareket o dönemde üniversitedeki en önemli hareket olarak kabul edildiğinden sürekli olarak Muhammed'le, ibadetleriyle ve dindarlığıyla alay eder ve onu küçümser. Başka bir öğrencinin ise ders çalışmaya hiç vakti yoktur. Çünkü tüm zamanını kızlarla ilişkilerinden ve bu alandaki kahramanlıklarından bahsederek geçirir. Muhammed namaz kılmakta zorluk çeker. Çünkü üniversite içinde cami yoktur ve binadan çıkıp zeytin ağaçlarının altında namaz kılmak zorundadır. Bir süre sonra halkın çoğu Hristiyan olmasına rağmen şehirde bir cami olduğunu öğrenir. Daha da ilginci, camide namaz kılan ve İslam'a bağlı onlarca üniversite öğrencisiyle tanışır. Dindarlığın her türlü imgesine karşı bu tuhaf ve düşmanca ortamlarda bu genç mümin ve dindar grup birbirleriyle tanışır ve Muhammed de bölgedeki birçok öğrenci ve İslami gençle tanışır. Bu kişiler giderek Birzeit Üniversitesi İslam Komitesi'nin çekirdeğini oluşturur. Camide birlikte namaz kılıyorlar. Üniversite kafeteryasında bir masada oturuyorlar, çay içiyorlar ve dersler, üniversite meseleleri ve İslami faaliyetler hakkında konuşuyorlar. Fetih üyesi ve komitenin çekirdeğini oluşturan öğrenciler başka bir masada oturuyorlar. Diğer masalarda ise öğrenci hareket cephesinin erkek ve kadın öğrencileri, Ulusal Cephe Öğrenci Topluluğu bünyesinde bir araya geliyor ve aynı şekilde her masada şu veya bu topluluktan bir grup öğrenci bulunuyor. Bu topraklardaki kişiler bir araya gelerek bu grupların her birini başka öğrenciler çekmeyi planlıyorlar. İlk olarak her fakülteden öğrencilerin isimlerini bilinen siyasi ve entelektüel yaklaşımlarıyla birlikte listeleyip sınıflandırıyorlar ve üye olmayanları belirliyorlar. Ardından gruplara ayrılıp onlarla iletişime geçip onları kendi topluluklarına katmaya veya en azından seçimlerde desteklemeye davet ediyorlar. Üniversiteli kızların bir kısmı İslami eğilimlere sahip ve İslam Komitesi'ni destekliyor ancak aktif veya etkili değiller. Muhammed de dahil olmak üzere tüm komite aktivistleri kızlarla iletişim kanalları açmaları ve onları komiteye katılmaya veya desteklemeye davet etmeleri gerektiğine inanıyor. Ancak El-Şati kampından gelen ve annesinin katı kurallarıyla yetiştirilen Muhammed bu görevi yerine getiremeyecek kadar zayıftır. Kız sınıf arkadaşlarından biri ona bir ders, kitap veya herhangi bir konu hakkında soru sorduğunda yüzü kızarır, alnında terler birikerek yere bakar, birkaç kelimeyle çok kısa cevaplar verir ve ayrılır. Tüm komiteler ve toplantılar seçimlere hazırlanıyor. Herkes birbiriyle konuşuyor. Bir tarafta tartışma, diğer tarafta Filistin davasının tarihi, bugünü ve geleceği ve her kabilenin rolü hakkında sohbetler var. Düşünceler, inançlar ve ideolojiler hakkında protestolar ve tartışmalar var. Kampüs, en iyi sonuçları elde etmek için yapılan duyurular ve sloganlarla dolu. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra solcular en yüksek sonuçları elde ediyor. Ancak Fetih de onlardan çok geride değil. Sonunda solcular zaferleri sayesinde öğrenci komitesini oluşturuyor. Bu arada İslam komitesi potansiyelinin üzerinde görünmesine rağmen sonuncu olur ve beklenmedik bir sonuç elde eder. Muhammed'in genellikle ayda bir kez evine ve El-Şati kampına dönme alışkanlığı vardır. Perşembe gecesi gelir, cuma günü ailesiyle kalır ve cumartesi sabahı derslerine ve öğrenci faaliyetlerine katılmak üzere Ramullah'a döner. Cemal ve Abdurrahman, Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesindeki son sınıf sınavlarını tamamlayıp Batı Şeria'ya dönerler. Cemal'in annesi onun için endişelenmektedir ve oğlunun üniversiteden mezun olduktan sonra iyi bir kızla evlenmesini istemektedir. Bu yüzden onunla evlilik hakkında konuşmak için her fırsatı değerlendirir. Cemal eğitimine devam etmeyi, yüksek lisans yapmayı ve eğitimine devam etmek için Pakistan'a gitmeyi planlamaktadır. Çünkü orada eğitimine devam etmenin yanı sıra Afganistan davasıyla ilgili görevlerini de yerine getirebilir. Bu küçük bir görev gibi görünse de sadece olay yerinde bulunmak ve manevi olarak katkıda bulunmak istemektedir. Artık mezun olan Cemal, Pakistan'a seyahat etmek için başvuruda bulunmuştur. Ancak cevap kesin bir hayırdır. Ürdün güvenlik yetkilileri izin vermemektedir. Adı dosyalarda Müslüman kardeşler aktivistlerinden biri olarak geçmektedir. Başka seçeneği yoktur. Filistin'e geri dönmek ve El Halil'e yerleşmek zorunda kalır. Sınıf arkadaşlarından biri bir kız tanıtır. Tanışmak için can atan Cemal'in annesi öne çıkar. Kızın evine giderler. Cemal'in morali bozuktur. Kız sakin ve ölçülü bir şekilde konuşur. Ağır atmosferi dağıtmaya çalışır. Allah birlikte yürümemizi, bu yolda birlikte yürümemizi istedi. Cemal artık El Halil İslami Yardımlaşma Derneği'nde görev almaktadır. Şeriat mezunu birçok İslamcı aynı yolu izlemiştir. Birçok eğitim ve sosyal kurum bu derneğin himayesinde faaliyet göstermektedir. Cemal çalışmalarına Akademikler Derneği model listesine başlar. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı bir okul olan bu okula Siyaset Bilimi Fakültesi ve Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere bir dizi eğitim ve araştırma merkezine bağlıdır. Cemal İslam kültürü dersinde lise 3. sınıf öğretmeni olur. Okul ortamı bir eğitim ortamından ziyade bir siyasi kulübü andırmaktadır. Her biri farklı siyasi geçmişe sahip öğretmenler tartışmak için her fırsatı değerlendirirler. Güncel konular baştan sona oturumları doldurur. Herkesin bir fikri vardır ve kimse geri adım atmaz. İçlerinden biri Cemal'e açıkça şöyle der: "Siz kardeşler, direnişin Ürdün'den çıkmasına neden oldunuz. Kral Hüseyin hükümetini devirmek için neden direnişin yanında yer almadınız?" Cemal sakin ama kararlı bir şekilde şöyle cevap verir: "Başından beri bölgeyi istikrarsızlaştırmaya alet olmayacağımızı söyledik. Kamuoyunu bize karşı kışkırtacak hiçbir şeye asla karışmayız. Bu bizim prensibimizdir." Bugünlerde Cebaliye kampının dar sokaklarından birinde genç bir adam duruyor. Üzerinde palto, boğucu sıcak ve bu durum onu şüphelendiriyor. Siyah bir takke yüzünü örtüyor. Bir arkadaşını bekliyormuş gibi yapıyor ama eli ceketinin cebinde hazır bekliyor. Bir askeri cipin sesi yaklaşıyor. Keskin bir düdük sesi kulağına ulaşıyor. Bu arkadaşlarından gelen bir işaret. Genç adam bir el bombası çıkarıp cipe fırlatıyor. Ancak herhangi bir patlama olmuyor. Askerler bağırıyor, ateş ediyor. Genç adam koşup ara sokaklarda kayboluyor. Bu başarısız olayın ardından birkaç fetih lideri Yahya'nın kardeşi Mahmud'un evinde misafir oluyor. İçlerinden biri kaşlarını çatarak ve endişeyle Mahmud'a şöyle diyor. Sence bu bir tesadüf mü? Yoksa perde arkasında birileri mi var? Arızalı silahlar, başarısız operasyonlar, bu sabotaj kokuyor. Bu Şinbet'in işi değil mi? Bir diğeri şöyle diyor. Operasyonları etkisiz kılmak için Filistinli savaşçılara arızalı silahlar veriyorlar. Böylece insanlar da bizden umudunu kesecek. Bunun arkasında kimin olduğunu bulmalıyız. Mahmud başını sallıyor. Herkes onaylıyor. Olaya karışan herkesle, özellikle de hapishanedeki esirlerle iletişime geçmeye karar veriyorlar. Gerçeğe ulaşmanın tek yolu sahadaki insanlardan bilgi toplamak. Lübnan iç savaşı tırmandı. Patlamalar ve çatışmalar artık Beyrut sokaklarıyla sınırlı değil. Sesleri sınırın ötesinden bile duyuluyor. İşgal altındaki topraklarda bu savaş sadece bir haber değil, taze bir yara. Etkilenmemiş hiçbir ev yoktur. Filistinliler iki kez yerlerinden edildi. Biri 1948 yılındaki Nekbe yılında, diğeri 1967 yılındaki yenilgide. Aileler parçalandı. Kimisi Batı Şeria'daki kamplarda, kimisi Lübnan'daki kamplarda, kimisi Gazze Şeridi'nde, geri kalanı da Ürdün'deki kamplarda ve bazıları da yıllar önce göç etmek zorunda kalıp bir daha geri dönemediler. Anneler her gece yürekleri çarparak oğullarından haber bekliyor. Lübnan'a gidip devrime katılan oğullar. Haber yok, telefon yok, mektup yok. Lübnan'a seyahat etmek, duvarlar ve tuzaklarla dolu bir labirentten geçmek gibi. Tek yol Ürdün'den geçiyor. Lübnan ve İsrail arasında sınır olmadığı için geçiş de yok ve her adım işgalci rejimin istihbarat teşkilatı tarafından izleniyor. Yahya'nın mahallesinde iki oğlu Lübnan'da olan bir anne var. Solgun ve baygın, yemek yemiyor, sadece kabuslar görüyor. Çocuklarının tuzağa düştüğünü söylüyor. Mahallenin kadınları etrafını sarmış, onun gözyaşlarını siliyor. Ama savaş devam ediyor. Bir sabah kamp sakinleri komşularının sesleriyle uyanıyor. Çocukların hayatta olup olmadığını bilmeyen anne gözlerini kapatıyor sonsuza dek. Yahya'nın kuzeni İbrahim yeni mezun. Şimdi bir yol ayrımında. Bir Zeyd Üniversitesi'ne mi yoksa Necef Üniversitesi'ne mi gitmeli? Ya da belki de Gazze'de yeni kurulan İslam Üniversitesi'ne. Ne düzgün bir binası ne de belirli bir hocası olan bir üniversite. Derslerini akşamları El Ezher Lisesi binasında yapıyor. Bu üniversitenin geleceği sabah sisi gibi belirsiz ve muğlak. Anne Mahmud'la istişare eder ve şöyle der. İbrahim bir Zeyd'e gitmeli. Muhammed'le birlikte ol. O gece oturma odasında Mahmud, İbrahim'i samimi ve ciddi bir ses tonuyla şöyle sorar. Nerede okumak istiyorsun? İbrahim bir an durur ve şöyle der. İslam Üniversitesi'nde. Mahmud şaşkınlıkla şöyle der. El-Ezher Üniversitesi'nden mi bahsediyorsun? Konuşmayı duyan anne odaya girer. Elini İbrahim'in omuzuna koyar ve şöyle der. Masraflar konusunda endişeli misin? Oğlum, sen ve Muhammed iki kardeş gibisiniz. Bir kişiye de, iki kişiye de yetecek kadar paramız var. Rızkımız Allah'ın elinde. Şimdi bile durumumuz çok şükür kötü değil. Ama İbrahim'in kalbi başka yerde. Kimseye yük olmak istemiyor. Kampı ve ailesini terk etmek istemiyor. Gözleri yaşlarla doldu ve şöyle dedi. Teyze, Gazze'den ayrılmak istemiyorum. Mahmud cebinden birkaç ürdün banknotu çıkarıp İbrahim'i uzattı ve şöyle dedi. Bu senin ilk dönemin. Birkaç gün içinde bir zeyte gideceğiz ve kayıt yaptıracaksın. İbrahim elini itti. Annesi sakin ama kararlı bir şekilde şöyle dedi. Parayı al, rahat ol. Bir zeyte gitmeni, Muhammed'le olmanı istiyoruz. Ama sonunda ne istiyorsan onu yap. İbrahim başını eğdi, parayı aldı ama kalbinde bir karar vermişti. Tam burada Gazze'deki İslam Üniversitesi. Birkaç hafta sonra El-Ezher okuluna adım attı ve Arapça bölümüne kaydoldu. Tüm bu şüphelerin ortasında net bir karar vermişti. Kalmak, çalışmak, okumak ve ailesiyle birlikte olmak. İbrahim üniversiteye kaydolduktan sonra eve döner. Cebinden kalan parayı hafifçe titreyen elleriyle çıkarır ve Yahya'ya verir. Ancak Yahya içtenlikle ve gülerek şöyle der. Bunun seninle devlet arasına girmemle ne alakası var? Anneye şaka yolu devlet diyorlar. Mutfakta sakin sakin yemek pişiren anne Yahya'nın sesini duyar. Tebrikler İbrahim, İslam Üniversitesi Arapça bölümüne kabul edildi. Anne İbrahim'e döner. İbrahim inisiyatif alır ve şöyle der. Allah seni korusun. Annenin gözleri hayranlık ve saygıyla doludur. Yumuşak bir sesle şöyle der. Bunlar senin, istediğin gibi harca. İbrahim kabul etmemeye çalışır ama sonunda utangaç bir şekilde parayı kabul eder ve sessiz, duygusal bir sesle şöyle der. Allah seni korusun kuzen. Allah seni korusun. Fırtınaya Dönüşen Adam podcast'inin başka bir bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde genç Yahya'nın kamptaki yeni gelişmeler, İslamcı hareketlerin yükselişi ve siyasi ve ailevi bölünmeler arasında direnişin anlamını ve kimliğini nasıl aradığını dinledik. Kuzeninin kocasının hapisten dönüşünden öğrencilerin entelektüel ve kültürel faaliyetlerinin başlangıcına kadar, Filistin'de derin değişimlerin yaşandığı bir sahne gözlerin önündeydi. Bu değişimler kalplerde hem umut hem de endişeyi aynı anda canlandırıyordu. Bir sonraki bölümde Diken ve Karanfil romanının başka bir bölümünü anlatırken, bize katılın. Burada Muhammed ve İbrahim'in üniversitedeki öğrencilik faaliyetleri ve dönemin entelektüel ve siyasi atmosferindeki rolleri anlatılıyor. Beğendiyseniz ve ilham verici bulduysanız lütfen bu podcast'i arkadaşlarınızla paylaşın. Ayrıca görüş ve önerilerinizi iletmek için iranradio.ir adresindeki İran Radyosu web sitesini ve sosyal ağlarını ziyaret edin. Bugün Sinvar ve Çağdaşların hikayesi, Filistin'de kalıcı barışın ancak işgalin sona ermesi ve halkının haklarının gerçekleştirilmesiyle mümkün olacağını hatırlatıyor. Ve bu söz bu topraklarda sonsuza dek yankılanacak. Toprağımızın toprağından büyüyoruz ve asla ölmeyeceğiz. Podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilirsiniz. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yüce Allah sizinle olsun ve sizi korusun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyanlar. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugün yine geçen birkaç bölümde ele aldığımız tevhid ve Allah'ı tanımakla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Geçen bölümde Allah-u Teala'nın zatını gerçek manada tanıyamayacağımızı, çünkü onun zatının sınırsız ve sonsuz olduğunu ve biz insanların ise sınırlı mahluklar olduğumuzu anlattık. Allah-u Teala'nın hiçbir eşi ve benzeri yoktur ve beşerin düşüncesinde Hak Teala'nın zatına benzer hiçbir şey bulunmadığından onun zatının hakikatini idrak edemez. Yine dedik ki Allah-u Teala sonsuzdur ve maddeden ve her türlü tesir ve izinden bağımsızdır ve zaman ve mekana da ihtiyacı yoktur. Oysa madde alemindeki tüm mahluklar zaman ve mekanla sınırlıdır ve maddenin özelliklerinin tesiri altındadır. Kuşkusuz maddi yaşamında sürekli bir takım fiziksel, zaman ve mekana bağlı kısıtlamalara maruz kalan insanın hisleri ve hayal gücü her şeyden bağımsız bir varlığı hayal bile edemez.
Tüm bunlar geçen bölümlerde beyan edilen noktalarda şimdi neden insan tüm idrak gücüne karşın Allah'ı idrak edemediği ile ilgili bir başka derinin üzerinde durmak istiyoruz. Mesele şu ki insanın idrak sistemi eşyaları ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edilir. Bu konuyu anlamak için birkaç örnek verelim. Örneğin insan aydınlığı ve karanlığı birbiriyle karşılaştırdıkça tanıyabilir. Eğer dünya örneğin ebediyen nurani olsaydı ve her taraf tüm zamanlarda aydın olup karanlık olmasaydı, insan karanlık kavramını tanıyamaz, idrak edemezdi. Bundan daha da önemlisi insan nuru ve aydınlığı da tanıyamazdı. Yani alemde bir nurun hakim olduğunu ve her şeyi onun aracılığıyla görebildiğini anlayamazdı. Biz nuru arada bir gitti ve yerini karanlığa bıraktığı için idrak edebiliyoruz. Yani karanlık gelince ondan önce onun aracılığıyla her şeyi görebildiğimiz bir şeyin varlığını anlayabiliyoruz ve eğer nurun gelip gitmesi olmasaydı hiçbir zaman onu idrak edemezdik. Demek ki nur onun zıttı olan karanlık sayesinde tanınabilir.
Yine bir başka örnek verelim. Diyelim ki alemde cahillik olmasaydı ve ilim sayesinde beşer her şeyi açıkça bilseydi. Gerçi insan her şeyi ilmin nuru ile görebilirdi fakat bu kez cahilliğin manasını idrak edemezdi. Üstelik ilmin kendisinden de gafil olurdu. Yani insan her şeyi görebilir ve anlayabilirdi fakat ilmin kendisini fark edemezdi. Fakat ilim karşısında cahillik çıkınca insan ilmi de anlamaya başladı. Bir başka örneğe gelince, eğer her zaman gündüz olsaydı ve sona ermeseydi veya güneş batarken karanlık gelmeseydi, insan geceyi idrak edemezdi çünkü onu görmeyecekti. Bu durumda insan gündüzün de ne olduğunu anlayamazdı çünkü sürekli gündüzdü ve insan gündüzü doğru biçimde algılayamazdı.
Hani ünlü bir masal vardır, şöyle ki bir balık varmış, hiçbir zaman sudan dışarı çıkmamış ve sudan başka hiçbir şey görmemiş. Bir gün bu balık kendi kendine düşünmüş. Şu su denen ve onca övülen, vahyat kaynağı olduğu belirtilen şey nedir? Nerededir acaba? Neden ben suyu şimdiye kadar hiç görmedim? Balık başkalarından onu suyu göstermelerini istedi. Fakat hiç kimse ona cevap vermedi. Ta ki bir gün kaza ile suyun dışına atıldı ve işte o zaman ölümle burun buruna geldi ve böylece suyun neden hayati bir madde olduğunu ve onun yaşamında nedenle büyük rol ifa ettiğini anladı.
Yüce Allah'ın zatı Kur'an-ı Kerim'in buyurduğu üzere mutlak nurdur. Bu nurun karşıt karanlığı yoktur. Allah-u Teala tüm varlık alemi göklerin ve yeryüzünün nurudur. Allah-u Teala her zahirden daha zahir ve her yakından bizlere daha yakındır. Allah-u Teala batışı ve çöküşü olmayan ebedi nurdur. Bu nur her tarafı doldurmuştur ve batışı ve çöküşü olmadığından zevali ve yok olması ve karşısında bir karanlık bulunması söz konusu değildir. İnsanın idrak sistemi eşyaları ancak karşı noktası bulunduğu takdirde idrak edebildiğinden Allah-u Teala'nın zatını idrak edemez. Allah-u Teala ezeli ve ebedidir. Nuruna zeval yoktur ve asla değişmez. Varlık alemi üzerindeki sultası ne azalır ne artır ve bir başka ifadeyle varlık aleminde hiçbir karşı noktası yoktur. Bu yüzden insanın idrak gücü onu idrak etmekten acizdir. Çünkü insanın doğası eşyaları mukayese yoluyla ve her şeyi karşı noktasıyla mukayese ederek tanıyabilir. Ve eğer bir şeyin karşı noktası yoksa onu tanıyamaz. Velev ki o şey zuhurun doruk noktasında olsun. Bu bağlamda ulemanın ilginç tabiri vardır. Ulemaya göre Allah-u Teala alemin her yerinde hiç eksiksiz vardır ve zuhurun şiddetinde saklı kalır.
Allah Teala'nın zatı her açıdan sonsuz ve sınırsızdır. Onun olmadığı hiçbir yer ve hiçbir zaman yoktur ve sahip olmadığı hiçbir kemal söz konusu değildir ve onun için hiçbir sınır düşünülemez. Peki bu durumda Allah Teala'yı nasıl tanımak gerekir? Gerçi bizler Allah Teala'nın zatının hakikatini idrak edemeyiz ama yine de yarattıkları ve karşı noktaları olan mahlukları aracılığıyla onun tanıyabiliriz. Varlık alemindeki olgular değişkendir ve bir doğuşu ve bir batışı veya bir yükseliş ve bir alçalışı vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini bizlere bu tür özelliklere sahip olan gece ve gündüz, hayatta memat ve benzeri mahlukları aracılığıyla tanıtır.
Kur'an-ı Kerim Fatır Suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır. Eğer gece ve gündüz sürecine bakacak olursak, sabahları güneşin altın rengindeki ışığı dağları ve ovaları aydınlatır. Öğle vakti ise güneş ışınları doruktadır ve güneş batımında yine renksizleşir ve sonunda gece karanlığı hakim olur. Kur'an-ı Kerim Hicr suresinin 23. ayetinde de şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz. Her şeye biz varis oluruz. Yüce Allah bu işaretlerle insanları yarattığı mahluklar hakkında düşünmeye ve böylece onu tanımaya davet eder. Bu yüzden Allahu Teala'nın yaratıcılığı üzerinde düşünmek önemli sayılmıştır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da şöyle buyuruyor. Hiçbir ibadet Hak Teala'nın yaratıcı marifeti üzerinde düşünmek kadar değerli değildir. İmam Sadık Aleyhisselam da en üstün ibadetin Allahu Teala ve gücü üzerinde düşünmek olduğunu buyurmuştur.
Evet, Allah'ın sıfatlarını tanıma konusunda en önemli ve en başta yaradan gerçek Allah Teala'nın yegane oluşudur. İslam dininin ilkelerinden biri olan tevhid ilkesi bu gerçeğe vurgu yapar. Tevhidin anlamı Allah Teala'nın yegane olduğu ve hiçbir eşi benzeri olmadığıdır. Tevhid yegan Allah'a inanmaktır, varlık aleminin tüm güzelliği ve azametiyle yaratan ve tedbir eden Allah'a inanmaktır.
Allah'ın yegane oluşuna şehadet getirmek, İslam inançlarının merkezinde yer alan bir inançtır ve bu hakikati La ilahe illallah diyerek dile getirmek gerekir. Bu ibare bir insanın Müslüman olmak için dile getirmesi gereken ilk şehadettir. Tevhid inancı sadece Müslümanlar için değil, diğer semavi dinlerin mensupları için de temel bir ilkedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 25. ayeti bu gerçeğe temasla şöyle buyuruyor. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli programımızın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bilindiği üzere su, insanın yaşam çevresinin kalkınması ve iyileştirmesi için büyük katkı sağlamıştır. Bugün sizlerle beraber İran'da yahçal yani buz ocakları özellikleri ve mimarisine değinmek istiyoruz. Belirtildiği gibi suyun insan yaşadığı çevre ve ortamın kalkınmasında büyük katkısı ve değerli rolü olmuştur. Ve İran tarih boyunca su ile ilgili birçok tarihi bina inşa edilmiştir. Farsça yahçal olarak bilinen buz ocakları bu bağlamda İran mimarisinde has en özel su binaları olarak doğadan en fazla yararlanma ve sudan en çok randıman almak için inşa edilmiştir. Her türlü süsten arınmış, huni şeklindeki kubbesiyle kent ve köylerin kalabalığından uzak, tamamen mühendislik kurallarına göre inşa edilen bu binalarda akışkan ve yumuşacık su, buz gibi sert bir maddeye dönüşüyor.
Buz ocakları İran platosunun en önemli binalarından biri olarak asırlar boyunca bu topraklarda yaşayan insanların ihtiyaçlarını gidermiştir. Abambaran suyun depolanması için özel bir bina olduğu gibi yahçal, buz ocakları da buzun korunması için yapılmıştır. Buz kış mevsimi ve yerin soğuk aylarında hazırlanır ve sıcak mevsimlerde bir sonraki kış aylarına kadar tüketilirdi. İran coğrafyasının büyük bölümü sıcak ve kurak bölgede bulunması ve yaz aylarının uzun sürmesi nedeniyle soğuk bir yudum suyun içilmesi veya dondurmanın yenmesi büyük bir zevk ve lezzetli olabilir. Ayrıca yaz aylarında et, süt ürünleri ve diğer gıda maddelerinin bozulmasını engellemek ve taze tutulması için yaz aylarında buzun kullanılmasını kaçınılmaz kılıyor.
Tüm iklimsel şartları ısı veya ihtiyaç olan soğukluğu oluşturmak için kullanmak İran geleneksel mimarisinin temel ilkelerindendir. Nitekim güneş ışınları ve ısısı ile beraber gerekli yapı malzemelerinin kullanılması ile gerekli olan ısı depolanmaya çalışırken kış soğuğu veya gece vakti soğuk hava hatta derinliğe göre ısının düşmesi de soğuk ortam oluşturmak için kullanılan ince detaylardır. Safaviye dönemine kadar buz ocaklarının tarihi geçmişiyle ilgili detaylı bilgi mevcut değildir. Gerçi Safavi döneminden önce tarihi metinlerde, hikayelerde ve şiirlerde buz kelimesi sıkça kullanılmıştır. Fakat buz yapma tarzından asla söz edilmemiştir.
Bu konuyla ilgili en eski belgeyi Safavi döneminde Hicri 1076 yılında tarihi kenti İsfahan'ı ziyaret eden Fransız seyyah Jean Chardin seyahatnamesinde rastlanılır. Burada İsfahan'da buz ocaklarında buz üretildiği anlatılıyor. Chardin şöyle yazıyor: "Buz kentin dışında ve çatısı olmayan noktalarda satılıyor. Buz üretmek için bir alanda kuzeye doğru bir kuyu ve karşısında da 40 veya 50 santimetre derinlikte kare şeklinde küçük havuzlar kazılıyor. Gece vakti bunlar su ile doldurulur ve sabaha doğru tamamen donuyor. Sonra bahçıvan testeresiyle kırılarak parçalanır. Tüm bu parçalar çukur bölgede depolanır ve buzlar mümkün olduğu kadar daha küçük parçalara bölünür. Buzlar ne kadar fazla kırılırsa daha iyi donar. Daha sonra söz konusu kare alanları yine önceki gün gibi su ile doldurulur ve 8 gün boyunca aynı işleme devam ediliyor. Sonra akşam vakti mahallenin sıradan insanları toplatılır. Kazılan çukur etrafında meşaleler yakılmışken büyük bir coşku ve sevinç çığlıkları ile onları coşturacak saz müziği eşliğinde çukura girer. Büyük buz parçaları kırar, birbirine daha fazla yapışsınlar diye aralarına su serpilir, ardından buz ocağının ağzı gerekli malzemelerle kapatılır.
Tahran Radyosu.
Jean Chardin yazılarının devamında yaz aylarında buz ocağının açılması ile halkın yine kutlama törenleri düzenlediklerini belirtiyor. Buzlar yavaş yavaş buz ocağından çıkartılarak satılırken bir kısmı da çalışmalara katılarak yardımda bulunanlara aitmiş. Burada İran'da bu şekilde üretilen buzlarda dikkat çeken konu buzların temiz ve güzel olmasıdır. Öyle temiz ve güzel ki içinde en ufak pisliği, kirlilik veya başka bir pürüz görülmemesidir. Mimari sanatı ve mühendislik bilimi açısından buz ocağı, insan, doğa ve mimari biliminin en iyi mıstakıdır. İnsanın doğanın çeşitli mevsimlerdeki davranışları ve unsurları arasındaki teamülüdür. İran'ın dört bir yanında özellikle kurak kesimlerde yaz ayları çok sıcak ve dayanılmazdır. Bu yüzden buz halkın zaruri ihtiyaçlarından biri olarak içme suyunu serinletmenin yanı sıra gıda maddelerini taze tutulması için de kullanılırdı. Kentler ve köylerde ambarlar veya kamu havuzlarının hayır niyetle inşa edilmesine veya vakıf olmasına rağmen buz ocakları sahipleri için büyük gelir kaynağıymış.
Buz yapımı süreci yeraltı kanallar olan kanatlardan başlar. Suyun kanatlarda akması ile su dinlenme fırsatı bulur ve kış aylarında buza dönüşür. Bazen de bu su dağlardaki karın erimesinden temin edilirdi. Buzun uzun süre tutulması için ısı yalıtımına ihtiyaç vardı. Bu yüzden buz yerde kazılan bir çukurda tutulurdu. Buzu korumak için İran'da 3 çeşit buz ocağı inşa edilirdi. Kubbeli buz ocağı, yeraltı buz ocağı ve tavansız buz ocağı.
Buz mahzeni veya çukuru üzerine kerpiçten inşa edilen büyük kubbeli buz ocakları genelde İran'ın kuzeydoğusu ve orta çöl bölgesinde inşa edilirdi. Bu buz ocakları huni şeklinde büyük bir çukura sahipti. En dipte eriyen buzların ocaktan çıkabilmesi için bir yol açılırdı. Tahran, Save, Zencan, Hemedan ve Tebriz gibi bölgelerde başka tarz buz ocakları inşa edilirdi. Buradaki buz ocaklarının gövdesi yer altındaydı ve kalın duvarları moloz taşı veya tuğla, harç içinde sarur veya kireç kum kullanılarak örülürdü. Tavanları da genelde tuğla ile işlenen tonoz tavan.
Buz ocaklarının üçüncü tarzı İsfahan'da inşa edilirdi. Duvarları 4 ila 5 metre yükseklikte ve 12 metre uzunluğunda olurdu. Duvarın kuzey kesiminde derinliği 5 ila 6 metre uzunluğu, 12 ve eni 5 metre olan bir havuz yapılırdı. Buz akşam hazırlanır. Sabah vakti havuza taşınırdı. İşleme bitmesiyle buzların üstü 1 ila 2 metre kalınlıkta saman ile örtülür ve yazın sıcak aylarında ihtiyaca göre kullanılırdı. Yakçal buz ocakları 3 bölümden oluşurdu. Gölge yapan uzun duvar, bu yapay havuzlar ve buz mahzeni. Buz mahzenleri ise iki şekilde yapılırdı. Huni tavanlı, kendisi kubbe şeklinde olan mahzenler ve dik dörtgen bir koridor olan tünel mahzenler.
Tüm buz mahzenlerinin ortasında derin ve büyük bir çukur kazılırdı. Burası buzların depolandığı bölümdü. Kubbeli buz ocaklarında bu çukurların şekli yarıçapı yaklaşık 4 metre veya daha fazla olan bir daire, tünel ve dikdörtgen şeklinde olan buz ocaklarında ise koridorun yaklaşık uzunluğu kadardı. Çukurların derinliği ise farklıydı ve üretilen buz miktarı rutubet ve toprağın yeterli soğukluğuna göre 10 metreye ulaşırdı. Bu çukurların duvarları tuğladan örülür. Kahgel denilen sıvı ile sıvanırdı. Arkasından da kömür tozu veya başka malzemeler ile doldurulurdu. İran genellikle geleneksel mimarisinde bolca göze çarpan saman, kil ve suyun belirli oranda karışımından elde edilen kahgel, sıcaklık ve rutubet açısından çok iyi bir izolasyon malzemesine sahiptir.
Kazılan çukurların dibine ulaşmak için duvarda küçük merdivenler yapılırdı. Buzların erimesi sonucu oluşan rutubet ve sular buz ocağının temeline sızarak sorunlar oluşturabileceğinden mimarlar bu yıpranmayı engellemek için buz ocağının dışında bir çukur kazar ve ince su yolları ile buz ocağının dibine bağlantı kurarlardı. Böylece eriyen buzlardan oluşan su söz konusu kuyulara doğru yönlendirilirdi. Buz yapmak için gölge yapan duvarın dibinde havuzlar yapılır. Kış akşamları belirli seviyede su ile doldurulurdu. Gece ayazında havuzlardaki su buzlanırdı. Ertesi gece bu buzlar üzerine eklenen su miktarı bir gecede donabilecek kadardı. Genelde eski buzların üzerindeki su miktarı birkaç santimetreden fazla olmazdı. Bu işlem buz kalınlığı havuzların yükseldiğine ulaşıncaya kadar tekrarlanırdı.
Ardından buz ocağı sahipleri oluşan buzları balyoz veya başka aletlerin yardımıyla parçalara ayırır. Her bir parçayı zincirlerle taşıyarak buz mahzenine götürür ve buradaki çukura yerleştirirlerdi. Buz ocağı sahipleri yaz aylarında buzları daha kolay kullanmak için depolarken aralarında saman veya buğday sapları serperlerdi. Çölün bazı bölgelerinde üzerini örter ve buz ocaklarının girişlerine duvar örerek kahgen ile tüm boşlukları doldurulurdu. Muayyede buz ocağı İran ve dünyanın en büyük kerpiç buz ocağıdır. Bu bina Safaviler döneminin sonlarında inşa edilmiştir. Adını da suyunu sağladığı ünlü Mueyyidi kanatından almıştır. Huni şeklindeki bu binanın ucu geniş ışınların en az miktarda cezbedecek şekilde yapılmış, söz konusu Huni'nin etrafında uzun duvarlar örülmüştür. Böylece rüzgarların esmesi ve oluşan gölge nedeniyle hava sıcaklığı önemli oranda azaltılmıştır.
Mueyyede buz ocağı günümüzde Kermanlı'nın en önemli turistik cazibelerinden biri olarak dünyadan birçok turisti kendine hayran bırakıyor. Buz ocaklarının süslemeleri sade olmalarına rağmen bir o kadar da çekicidir. Zira bu süslemeler sadece bir malzeme ve kerpiçlerin rengiyle oluşturulmuştur. Zevk sahibi mimarlar en sade yöntemlerle kerpiçleri biraz ileri biraz geri yerleştirmekle oluşturdukları desenlerle uzun duvarların sadeliği ve sıkıcılığını yok etmeye çalışmışlardı. İran'da Kaşan, Kerman, Rafsanjan kentinde Abbas Abad ve Ergibem'de olan buz ocakları ve bu güzel yöntemle süslenerek bu toprakların tarihi mazisinde İranlı mimarların zevklerini kalıcılaştırmışlardır.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan ne İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.